Günlerin Kitabı, Taha Hüseyin, 1. kaset 2. yüz, sayfa 30. Başka zamanlarda adıyla çağırıyordu. Hatta bazen velet dediği de oluyordu. Dostumuz Şeyh ufacık, sıska solgundu. Zavallı bir görünüşü vardı. Şeyhlerin o ciddi, etkileyici havasından hiç nasibini almamıştı. Onlar gibi terü taze de değildi. Annesiyle babası, adının başına ekledikleri bu ünvanı yalnızca masum bir övgü, önemsiz bir pohpohlama olarak görüyorlardı. Oğullarına duydukları sevgiden çok aile gururunu yansıtıyordu bu söz. Ona gelince, başlarda böyle çağrılma hoşuna gitmişti ama başka bir şey, doyurucu, yüreklendirici başka belirtiler de bekliyordu. Tamamen şeyh olmayı, sarık takmayı, cübbe ve kaftan giymeyi çok istiyordu. Sarık takmak ya da kaftana girmek için daha çok küçük olduğu yolundaki açıklamalar pek doyurucu gelmiyordu ona. Şeyh olduğuna ve Kur'an'ı ezbere bildiğine göre insan bu açıklamalarla nasıl yetinebilirdi ki? Kur'an'ı hatmetmiş birisi olur, nasıl olur da çocuk sayılırdı? İnanılmaz bir haksızlıktı bu. Dünyada onu sarık, cübbe ve kaftan hakkından yoksun bırakmak kadar ağır başka bir ceza bulunabilir miydi? Bu şeyh adından bıkıp nefret etmesi, yaşamın haksızlık ve aldatmacalarla örülü olduğunu, insanoğlunun haklarının hep çiğnendiğini, hatta ana baba sevgisini bile annesiyle babasını bu yalan dolan dünyasından koruyamadığını anlaması için birkaç gün yetti de arttı. Bu anlamsız ünvandan nefret etti. Gururun annesiyle babasının ruhunu esir aldığına inandı. Sonra başka birçok şeyi olduğu gibi bunları da unuttu gitti. Aslında eğri oturup doğru konuşmak gerekirse bu şey ünvanı da ona hiç yakışmıyordu. Kur'an hakkındaki bilgisi ne olursa olsun her yere olduğu gibi okula da eski püskü bir kılıkla gitmek zorundaydı. Kafasında haftada bir yıkanan takkesi, ayaklarında yılda bir değiştirilen papuçlarıyla. Zaten bu papuçları kendisi bırakmadan onlar onu bırakırlardı. Atması gerektiğinde de Allah'ın kendisine yeni bir çift bahşetmesi için bir hafta kimi zaman daha fazla yalın ayak dolaşması zorunluydu. Bütün hak ettiği buydu işte. Çünkü bilgisi pek fazla sürmemişti. Tek suçlu o muydu? Yoksa Sayedna'nın da sorumluluğu var mıydı bu işte? Hocanın onu uzun süre ihmal ettiği ve henüz kitabı bitirmemiş diğer öğrencilerle ilgilendiği doğruydu. Ayrıca biraz da dinlenmek için ihmal etmişti onu. Üstelik armağan filan da alamamıştı. Dostumuz da bu ihmal sayesinde dinlendi. Okula tam bir huzur içinde bitmek tükenmek bilmeyen oyunlarını oynamak için gidiyordu artık. Böylece yıl sonunun gelmesini, ağabeyinin Kahire'den öğrenimini yaptığı Elhasar Medresesi'nden dönmesini bekliyordu. Sınavlardan sonra yeniden Kahire'ye gitmek üzere yola çıktığında dostumuz da gerçek bir şeyh ve bir Elhasar öğrencisi olmak için ona eşlik edecekti. Böylece bir ay, sonra bir ay daha, sonra bir ay daha süründü durdu. Okula hiçbir şey yapmadan gidip geliyor ama Kur'an bilgisinden emin gözüküyordu. Sayedna da en az onun kadar kendisine güveniyordu. Ta ki o uğursuz gün gelip bizimkine herkesin önünde aşağılanmanın tüm utancı ve acısını tattırıncaya, yaşamdan nefret ettirinceye kadar. Bir ikindi sonrası huzur ve mutluluk içinde okuldan dönüyordu. İçeri girer girmez babasının yanında iki komşusuyla kendisine doğru yürürken şeyh diye seslendiğini duydu. Babası onu görmekten pek hoşnut görünüyordu. Yanına oturttu onu iyilikle. Her zamanki soruları sordu. Sonra da Şairler suresini okumasını istedi. Başına kocaman bir taş düşse çocuğu ancak bu basit bir soru kadar korkutabilirdi. Hatırlamaya çalıştı, düşündü, başlamaya hazırlandı. Beceremedi ve kendi kendine "Allah beni şeytandan korur" diye kekeledi. Birçok kez "Bismillahirrahmanirrahim" dedi ama ne yaparsa yapsın Şairler suresinden hiçbir şey hatırlayamadı. Tek bildiği bu surenin Ta, Sin, Mim diye başlayan 3 sureden biri olduğuydu. Böylece 1, 2, 3 kez Ta, Sin, Mim diye tekrarlamaya koyuldu. Ancak bir türlü daha sonraki ayete geçemiyordu. Babası kulağına ilk sözcüğü fısıldadı ama bu da bir şeye yaramadı. Bunun üzerine Karıncalar suresini okumasını istedi. Çocuk Karıncalar suresinde Şairler suresi gibi başladığını hatırlayarak Ta, Sin, Mim diye başladı ve birkaç kez bu 3 harfi tekrarladı. Babası yine kulağına ilk sözcükleri fısıldadı. Yine sonuçsuz kaldı bu çaba. Bunun üzerine oğlundan Kıssalar suresini okumasını istedi. Çocuk bunun 3 sureden sonuncusu olduğunu hatırlayarak yine Ta, Sin, Mim demeye koyuldu. Ama bu kez babası yardım etmedi ona. Yalnızca büyük bir sükunetle "Git, Kur'an'ı bildiğini sanıyordum" demekle yetindi. Çocuk utanç ve ter içinde kaldı. Komşular çekingenliğini, yaşının ufaklığını ileri sürerek onu özür bulmaya çalıştılar. Ancak bizimki kime kızacağını bilemeyerek çabucak çıktı. Kur'an'ı unutan kendisi mi suçluydu, onunla ilgilenmeyen Sayedna mı, sınamaya kalkan babası mı? Her neyse, o akşam ömründe geçirdiği en korkunç akşamdı. Yemekte gözükmemiş, babası da nerede olduğunu sormamıştı. Annesi çekingence gelip kendisiyle baş başa yemesini söylediyse de geri çevirdi bunu. Annesi de onu bıraktı, bizimki de uyudu. Ancak morsuz akşam ertesi gün okula gidince başlayan sabahın yanında bir hiç sayılırdı. Sayedna büyük bir öfkeyle çağırdı onu. Dün gece ne oldu? Nasıl orada Şairler Suresini okuyamazsın? Gerçekten unuttun mu? Oku bakayım. Dostumuz ta sin mim diye söylenmeye başladı ve Sayedna'nın önünde dünkü kometi tekrarlandı. Pek güzel, dedi Beriki. Allah senin için harcadığım çabayla zamanın karşılığını verdi bana. Kur'an'ı unutuverdin. Yeniden başlamamız gerekiyor şimdi. Bu ne senin suçun ne de benim. Bütün suç babanda. Kur'an'ı hatmettiğin gün bana hakkımı verseydi, Allah da seni korurdu. Ama o ne yaptı? Haklarımı çiğnedi. Allah da Kur'an'ı aklından siliverdi. Sayedna onu şeyh olmayan ve hiçbir şey bilmeyenlerin sırasına koyarak kitabı yeni baştan öğretmeye başladı. Daha sonra çok kısa bir süre içinde Kur'an'ı baştan sona kusursuz bir biçimde hatmettiği kuşkusuz. Bir gün okuldan kendisiyle gelmek için ısrar eden Sayedna ile döndüğünü anımsıyor. Eve geldiklerinde Sayedna durdu. Kapıyı iterek adet olduğu üzere "Ya Settar!" diye bağırarak uyardı içeridekileri. Şeyh de her zamanki gibi avludaydı. İkindi namazını yeni kılmıştı. Sayedna oturdu ve sordu ona. "Niçin oğlunun Kur'an'ı unuttuğunu söyleyip bana o kadar sitem ettin? Sana unutmadığını, yalnızca çekingenlik yüzünden şaşırdığını söyleyerek defalarca yemin ettim. Bana yalancı dedin. Şu ak sakalımın şerefini kirlettin. Bugün onu benim önümde sınamanı istiyorum. Eğer Kur'an'ı bilmediği ortaya çıkarsa şu sakalı kesip şehrin ulemasını yüz karası olmayı kabul ediyorum." "Yavaş, yavaş," dedi şey. "Büyütme her şeyi. Neden Kur'an'ı unuttuğunu, seni de ona yeniden öğrettiğini itiraf etmiyorsun?" "Hayır," diye karşılık verdi öteki. "Allah şahidim olsun ki unutmamıştı. Ben de ona yeniden öğretmek zorunda kalmadım. Yalnızca Kur'an'ı su gibi okumasını dinledim o kadar." Dostumuz bu konuşmayı babasının çok uyanık, Seyedna'nın da yalancının teki olduğuna inanarak dinliyordu. Yine de bir tek kelime bile çıkmadı ağzından. Sınavı bekledi. Sorular çok güç ve her şey korkunç geldi ona. Ancak bu kez öğrencide duruma hakim gözüküyordu. Soruda hiç duraksamadan karşılık veriyor ve öyle hızlı konuşuyordu ki şey onu durdurmak zorunda kaldı. "Yavaş, yavaş. Kur'an'ı böyle hızlı okumak günahtır." Sınav bittiğinde babası ona "Allah bağışlasın," dedi. "Hadi git de annene Kur'an'ı hatmettiğini söyle." Annesinin yanına gitti ama ona hiçbir şey söylemedi. Annesi de hiçbir şey sormadı. O gün Sayedna evden kolunda şeyhin kendisine armağan ettiği cübbelik bir kumaşla ayrıldı. Sayedna ertesi gün okula geldiğinde pek neşeli gözüküyordu. Acemi şeyhi ünvanıyla çağırdı ve şunları söyledi. "Bugün bu ünvanı hak ediyorsun. Çünkü dün akşam başımı dik tutmamı sağladın. Yüzümü kara çıkarmadın. Sakalımın şerefini kurtardın. Babam bana bir cübbe vermeye mecbur kaldı. Kur'an'ı sular seller gibi okudun. Ben de şimdi şaşıracak, şimdi kekeleyecek diye diken üstünde oturuyordum. Sınavın sonuna kadar her şeye kadir Rabbimizin senden yardımını esirgememesi için dua ediyordum. Bugün okumak zorunda değilsin ama seninle bir anlaşma yapalım. Bana sadık kalacağına yemin et." "Bu benim için bir görevdir," dedi çocuk kızararak. "Elini ver bakayım," diye devam etti Sayedna, çocuğun elini kavrayarak. Çocukcağız elini uzatır uzatmaz bugüne kadar hiç tanımadığı garip bir şeye değdiğini hissetti. Geniş parmaklarını soktukça içlerinde kaybolduğu kıllarla dolu kıvrım kıvrım bükülen bir şeydi bu. Sayedna elini sakalına sürmüştü. "İşte," diye ekledi, "sakalımı ellerine emanet ediyorum. Onu çamurlara bulamayacağını umut edelim. Üç kere vallahi lazim de bakayım. Sonra da Kur'an üzerine yemin ederim ki şerefine leke sürmeyeceğim," diyeceksin. Çocuk istenilen yemin etti. Bunun üzerine hocası "Kur'an'da kaç bölüm var?" diye sordu. 30. "Kitabı okumak için kaç günün var peki?" 5 gün. "Peki Kur'an'ı haftada bir kere hatmetmek istesen günde kaç bölüm okuman gerekir?" Çocuk karşılık vermeden önce biraz düşündü. 6. "Öyleyse her okul günü sabah gelir gelmez mübastıra Kur'an'ın 6 bölümünü okuyacağına yemin et bakayım. Bitirince diğer öğrencileri rahatsız etmeme koşuluyla dilediğin gibi eğlenip oynamanda bir sakınca görmüyorum." Böylece dostumuz bu anlaşmaya bağlandı. Sayedna mübastırı çağırarak ona da her gün Kur'an'ın 6 bölümünü okutturacağına yemin ettirdi. Onun ellerine de kendisini ve sakalını şerefiyle okulun namusunu teslim etti. Mübastır da büyük bir şaşkınlıkla bu sahneyi izleyen öğrencilerin önünde bu kutsal emaneti teslim aldı. O günden sonra çocuk okulda eğitimi konusunda Sayedna'ya değil Mubassır'a bağlandı. Mubassır tuhaflık konusunda hocadan geri kalmıyordu doğrusu. İnce, uzun, kömür gibi kapkara bir adamdı bu. Babası Sudanlıydı. Annesi de Melez. Hiç şansı yoktu. Bütün meslekleri denemiş, hiçbirinde de hiç tutturamamıştı. Babası onu çırak olarak hangi ustalara vermemişti ki? Ama başarılı olamamıştı. Ona şeker fabrikasında işçi, bekçi, kapıcı, uşak olarak iş bulmaya çalışmış, bütün çabaları sonuçsuz kalmıştı. Hayal kırıklığına uğrayan baba böylece oğlundan soğumuştu. Onu küçümsüyordu. Küçükken çocuğu okuma yazma öğrensin diye okula göndermişti. Zavallı çocukcağız Kur'an'dan bir iki sure ezberlemiş, sonra da hepsini unutuvermişti. Hayat çekilmez hale gelince de Sayedna'ya giderek içini dökmüştü ona. Öyleyse okula gel de mübassır ol demişti hoca. Çocuklara okuma yazma öğretirsin. Dersi kaytarmalarını engeller, ben olmadığım zamanlarda yerimi doldurursun. Kur'an'ı iyice öğreninceye kadar okutmak benim görevim. Sen de güneş doğmadan gelir okulu açarsın. Çocuklar gelmeden etrafı temizler, ikindi namazından sonra kapıları kilitleyip anahtarları alırsın. Her şeyde benim sağ kolum olacaksın. Okul gelirinin dörtte birini sana vereceğim. İster her hafta al ücretini, istersen ay başlarında. İki adam bir Fatiha okuyarak anlaşmaya varmışlar. Mubassır da çalışmaya başlamıştı böylece. Mubassır Sayedna'ya karşı küçümsemeli, karışık köklü bir nefret besliyordu ama ona hizmet etmekten de geri kalmıyordu. Hoca Mubassır'dan şiddetle iğreniyor ve onu küçük görüyordu ama yine de koruyordu onu. Mubassır, okulun gelirinden bir bölümünü saklayan, öğrencilerin getirdiği en iyi yiyeceklerini kendine ayıran bencil, üçkağıtçı, yalancı hocadan nefret ediyordu. Kör olduğu ve gördüğünü ileri sürdüğü için korkunç bir sesi oldu ve sesini güzel sandığı için küçümsüyordu onu. Hocaya gelince, kendisinden bir sürü şey gizleyen, öğle yemeğinde ortaya konan tabaklardaki en iyi yiyecekleri kaparak hırsızlık yapan kurnaz ve ikiyüzlü mübassıra çok kızıyordu. Büyük öğrencilerle anlaşıp onlarla birlik olarak kendisiyle alay ettiği için de çok sinirlenmekteydi. Mübassırla büyük öğrenciler okuldan sonra dut ağacının altında, köprünün yanında ya da şeker fabrikasında buluşmak üzere aralarında anlaşıyorlardı. En garibi, iki adamın da anlaşmalarına noktası noktasına sadık kalmasıydı. Aralarındaki düşmanlık ve çekişmelere karşın karşılıklı olarak birbirlerini desteklemek zorundaydılar. Birinin ekmek parasına ihtiyacı vardı. Öteki de okulda kendisine yardımcı olabilecek biri olmadan her işin altından kalkamazdı. Böylece dostumuz Mubassır'a teslim edildi. Her sabah Kur'an'ın 6 bölümünün okunması töreni başladı ama yalnızca 3 gün sürdü. Daha ilk seferinde kendisi bıktı bundan. İkinci defasında da Mubassır. Üçüncüsünde de birbirlerine açıldılar. Dördüncü günden sonra da aralarında anlaştılar. Her sabah öğrenci Mubassır'ın önünde Kur'an'ın 6 bölümü içinden okuyacak, şaşırırsa ona soracaktı. Öğrenci her sabah gelip Mubassır'ı selamlıyordu. Önüne yere oturup dudaklarını Kur'an okumaya benzettiği bir mırıltıyla oynatmaya başlıyordu. Arada sırada bekçisine bir kelime sorduğu oluyordu. Bu gibi durumlarda Mubassır ya karşılık veriyor ya da o zahmete bile katlanmıyordu. Sayedna da her gün öğleden az önce gelirdi. Yerine oturur oturmaz ilk kişi olarak çocuğa okudun mu diye sorardı. Evet. Nereden nereye kadar? Dostumuz hafızlar arasında geçerli olan bölünmeye uyarak eğer günlerden cumartesi ise Bakara suresinden Letecidenna'ya El-Maide suresi 82. ayet. Eğer pazarsa Letecidenna'dan ve Ma'uberiye Yusuf suresi kadar diye cevap verirdi. Sayedna'nın sorularına hazır bir karşılık verebilmek için her güne bölümlerden birini denk getiriyordu. Ama Basır dostumuz için olduğu kadar kendisi için de dinlendirici olan bu anlaşma ile yetinecek adam değildi. Kendisine verilen yetkiden yararlanmaya bakıyordu. Zaman zaman öğrencisini hocaya şikayet edeceğini söyleyerek uyarmaktaydı. Bazı sureleri örneğin Hud el-Enbiya ya da El-Ashab suresinin yalan yanlış okuduğunu ileri sürüyordu. Kur'an da o sıralarda bizimkinin aklından tümüyle silinip gitmekteydi. Ah sefil bellek. Çünkü çocuk aylardır okumayı ihmal ediyordu. Hocanın onu habersiz sınayacağından korkmaya başladığından Mubassır'ı susturmak için eline ne geçerse veriyordu. Kahvaltısından sonra ona ayırdığı ekmeklerin, kurabiyelerin, hurmaların hesabı belli değildi. Kim bilir kaç kez babasının 40 yılda bir verdiği, karşılığında nane şekeri almaya düşlediği parayı onun eline tutuşturmuştu. Kaç kez kocaman bir şeker alıp Mubassır'a vermek için annesine dolaplar çevirmişti. Üstelik ufacık bir parçasının bile tadına bakmak için içi giderken şeker olduğu gibi veriyordu ona. Kara adam şekerleri alıyor, su getirtip içine dolduruyor, sonra da emip yarı yarıya erittikten sonra hüpürdeterek yutuyordu. Kaç kez açlıktan öldüğü halde her öğlen evden getirilen yemeğini Sayedna'nın Kur'an'ı unuttuğunu öğrenmemesi için Mubassır'a vermişti. Yine de bu sürekli ilişkiler sonunda adamın sevgisini kazanmakta gecikmedi. Onu arkadaş olarak benimseyen Basır, yemekten sonra öğle namazı için camiye kendisiyle gelmesine izin veriyordu. Yavaş yavaş ona tümüyle güvenmeye başladı. İşinin bir bölümünü bizimkine devrederek küçükleri Kur'an öğretmesine zaten hatmetmiş, tekrara başlamış olanları denetlemesine izin verdi. Dostumuz bu konuda ustasının izinden yürümeye özen gösteriyordu. Öğrencileri karşısına oturtup okutmaya başlatıyor, sonra da hiç ilgilenmiyormuş gibi davranarak küçük arkadaşlarıyla gevezelik ediyordu. Bir konuşmanın sonunda birdenbire dönüyor ve en ufak bir düzensizlik, dikkatsizlik ya da gürültü belirtisi fark ederse öğütleri azarlaya başlıyor, sopaya davranıp Mubassır'ı çağıracağını söyleyerek tehditler savuruyordu. Gerçekte Kur'an öğrencilerden daha iyi bilmiyordu ama Mubassır da ona öyle böyle davranmıştı. rolünü doğal bir biçimde oynaması gerekiyordu. Eğer Mubasır onu azarlayıp dövmüyorsa, Sayedna'ya şikayet etmiyorsa bunun tek nedeni fiyatını ödemesiydi. Öğrenciler bu düzeni çok iyi kavradılar. Hatta onlar da bizimkini ödemeye başladılar. Bu armağanlarla harcamalarını karşılıyordu. Ancak aradaki tek fark kendi aldıklarının çok çeşitlilik göstermesiydi. Çünkü o diğeri gibi evde yokluk çekmiyor, hatta ekmeğe, hurmaya, şekere gerek duymuyordu. Ayrıca para kabul etmesi olanaksızdı. Bir başkasının yardım olmaksızın tek bir kuruş bile harcayamayacağını göreni yapacaktı ki parayı. Kendi kendini ihbar etmiş ve düzeni ortaya çıkarmış olurdu. Tüm bunlardan dolayı memnun edilmesi çok zordu. Öğrenciler onun hoşuna gidecek şeyler bulmak için çok uğraşıp duruyorlardı. Kimi nane şekeri, kimi nöbet şekeri, kimi badem, kimi de şam fıstığı alıyordu. Bunların en önemli bir bölümü de Mubasir'in cebine gidiyordu elbette. Ama özel bir ödeme biçimi onun hepsinden fazla kışkırtıyor, ödevlerini bir yana bırakmasına yol açıyordu. Masallar, öyküler ve kitaplardı bunlar. Öğrencilerden biri ona bir efsane getirebilir, Rif, Kır, kentin karşıtı, köylerini dolaşan eskiciden bir kitap alabilir ya da Ezir Salim'in ünlü bir masal kahramanı veya Abu Zeyd'in öyküsünden bir bölüm okursa iyi niyetinden, hoşgörüsünden, dostluğundan sonuna dek yararlanabilirdi. Bu konuda en beceriklisi Nefise adında küçük kör bir kızdı. Ailesi Kur'an'ı öğrensin diye okula gönderiyordu onu. Küçük kız Kur'an'ı tümüyle yıkılmaz bir bellek gücüyle hatmetmişti. Sayedna onu Mubasır'a teslim etmiş, Mubasır da onu dostumuza bırakmıştı. O da Mubasır'ın yöntemini uyguluyordu. Bu küçük kızın ailesi zengindi ama varlıkları pek eski sayılmazdı. Babası tüccar olup servet kazanmadan önce eşekçiydi. Hesapsız para harcıyor, ailesini çok rahat yaşatıyordu. Nefise hiç para sıkıntısı çekmezdi. Hoş armağanlar bulmakta da erkek çocuklardan daha ustaydı. En fazla öykü bulmakta da erkek çocuklardan iyiydi. En fazla öyküyü bilen, en iyi masal uyduran, türkü ve ağıt dağarcığı en zengin ve en çeşitli olan da oydu. Hepsini de pek güzel söylerdi. Garip hareketleri aklından biraz zoru olduğu kuşkusunu uyandırıyordu kimi zaman. Dostumuzu konuşması, şarkıları, öyküleriyle büyülüyor, birkaç armağan vermeyi de unutmuyordu. Ve o da bir eliyle alıp diğeriyle verdiği bu rüşvet değiş tokuşunda kendi kendini durmaksızın aldatırken Kur'an'ın belleğinden ayet ayet, sure sure silinip gittiğini hissetmiyordu bile. Ta o korkunç uyanışa kadar. Ama ne uyanış. Bir çarşambaydı. Dostumuz günün neşe ve mutluluk içinde geçirmişti. Sabahleyin Sayedna'yı kitabı tümüyle okuyup bitirdiğini söylemiş, sonra da ikindiye kadar dalga geçerek güzel öyküler ve gevezelikler dinlemeye koyulmuştu. Okuldan çıktığında eve döneceğine camiye yollandı. Arkadaşlarıyla ikindi namazına gitti. Yolunu böyle değiştirip minareye tırmanmaktan, sadaka verilen müezzine katılmaktan hoşlanırdı. İşte o gün de camiye gitti. Minareye tırmanarak ezana katıldı. Dönmeye karar verdiğinde pabuçlarını kaybettiğini fark etti. Onları şerefe de bırakmıştı ama namazdan sonra almaya geldiğinde yerinde yeller esiyordu. Biraz canı sıkıldı ama o gün öyle mutlu ve neşeliydi ki böyle önemsiz bir olay onu etkileyemezdi. Ayrıca bunun ciddi sonuçlar olabileceğini de aklına getirmiyordu bile. Yalın ayak eve döndü. Halbuki cami evden epeyce uzaktı. Yine de bu onu korkutmadı çünkü sık sık papuçsuz yürürdü. Eve girdi. Şey adeti olduğu üzere camlı kapılı odadaydı. Seslendi. Papuçların nerede? Okulda unuttum. Şeyh bu karşılığa fazla önem vermiyormuş gibi davrandı. Küçük çocuğa içeri girip annesi ve kız kardeşleri birazcık konuşması, okuldan her dönüşünde yaptığı gibi bir parça ekmek yemesi için süre tanıdı. Sonra çağırdı onu. Çocuk aceleyle koştu, karşısına oturunca da. Bugün Kur'an'dan nereleri okudun bakayım diye sordu. Kitabı bitirdim ve son 6 bölümü okudum. Eskisi gibi biliyor musun hepsini? Tabii. Peki o zaman sabah suresini oku bakalım. Dostumuz bu sureyi de diğerleri gibi unutmuştu oysa ki. Allah da yardımına koşmadığından ağzından bir harf bile çıkmadı. El Ala suresini oku. Bir harf bile çıkmadı. Şey sakin ve alaycı sesiyle. Kur'an'ı eskisi gibi bildiğini söylemiştin bana, dedi. Yasin'i oku. Bu kez Allah bu surenin ilk ayetlerini hatırlamasına izin verdi. Ancak kısa süre sonra dili dolaşmaya başladı ve tükürüğü boğazında kurudu. Korkunç bir titreme nöbetine tutuldu. Soğuk bir ter kapladı yüzünü. Peki, dedi şey sakin sakin. Kalk. Ve papuçlarını her gün unutmaya çalış. Onları da Kur'an'ı kaybettiğin gibi kaybettiğini görüyorum. Ama benim hocanla görülecek bir hesabım var. Bizimki odadan başı önünde yüreği güm güm atarak titreyen bacaklarını sürükleye sürükleye çıktı. Korkak adımlarla yiyeceklerin saklandığı, güvercinlerin yetiştirildiği kilere doğru yollandı. Bu küçük odanın bir ucunda kurma duruyordu. Kurma, annesinin üzerinde et kestiği, ağaç gövdesini andıran kalın ve geniş bir tahta parçasıydı. Annesi bunun üzerinde küçük, büyük, ağır, hafif yığınla bıçak bulundururdu. Bizimki kilere girerek kurmanın bulunduğu köşeye yaklaştı. Elini uzatıp satırı aldı. Satır bıçakların en irisi, en keskini, en ağrıydı. Satır eliyle satırı tutarak boynuna vurdu. Sonra bir çığlık attı. Satır düştü elinden. Annesi aceleyle koştu. Uzakta değildi ama oğlu yanından geçerken pek dikkat etmemişti. Çocuğu ayakta şaşkın, boynundan akan kanlara bulanmış bir durumda buldu. Satır yerde, yanında duruyordu. Yaraya bir göz atması ciddi bir durumun olmadığını anlamasına yetti. İşte o zaman azarlar ve çığlıklar da başladı. Çocuğu kolundan tuttuğu gibi mutfağın bir köşesine attı. İşlerinin başına döndü. Dostumuz oracıkta kımıldamadan, konuşmadan, ağlamadan, düşünmeden kala kaldı. Sanki yaşamıyormuş gibi. Kardeşleri yanı başında onunla ilgilenmeden koşturup durur oynuyorlardı. Babasının yanına çağırdıklarında güneş batmaya başlamıştı. Titreye titreye, bacaklarının üzerinde zorlukla durarak çıktı, avluya gitti. Babası hiçbir şey sormadı ama Seyedna, ''Bugün bana Kur'an'ın 6 bölümünü okumadın mı?'' diye sorguya çekmedi başladı. ''Evet'' diye karşılık verdi. ''Dün sabah suresini okumadın mı bana?'' ''Evet'' dedi yine. ''Öyleyse niçin bugün okuyamadın?'' Bu kez cevap vermedi. ''Sabah suresini oku'' dedi Seyedna. Söyleyecek hiçbir şey bulamadı. Babası secde suresini okumasını istedi. Yine bir şey söyleyemedi çocuk. O zaman şeyh köpürdü. Ama öfkesi çocuğa değil, Sayedna'ya yönelmişti. Bu çocuk böyle mi okula gidiyor? Ne Kur'an okuduğu var ne öğrendiği. Onunla ilgilenmek bir yana, dikkat bile etmiyorsun. Oynamaktan, aklını dağıtmaktan başka bir şey yapmıyor. Pabuçlarını okulda unuttuğunu söyledi bana. Bana kalırsa ona Kur'an'ı öğretmekle ilgilenmediğin gibi yalın ayak gezip gezmediğine bile aldırmıyorsun. Hayır dedi Sayedna. Onu bir gün ihmal ettiysem Allah canımı alsın. Bugün okuldan çocuklardan önce çıkmasaydım yalın ayak dönmezdi. Her hafta günde 6 bölüm okuyor bana. Hiçbir dediğine inanmıyorum. Karım 3 kere boş düşsün ki sana hiçbir zaman yalan söylemedim. Şimdi de söylemiyorum. Oğluna bir haftada bütün Kur'an'ı okutuyorum. İnanmıyorum. Ne? Her ay verdiğim paranın karımdan daha değerli olduğunu mu sanıyorsun? Paran için en kutsal şeyleri çiğneyeceğimi, senin önünde 3 kere boşadığım bir kadınla yaşayabileceğimi mi zannediyorsun yoksa? Bu, dedi şey, senin bileceğin iş. Ama çocuk yarından itibaren bir daha okula falan gitmeyecek. Bunları söyledikten sonra da kalkıp odadan çıktı. Sayedna da bozgun, hüzünlü bir yüzle kalktı. Bizimki odada yalnız kaldı. O anda ne Kur'an'ı ne de başına gelenleri düşünüyordu. O anda aklındaki tek şey, Sayedna'nın inanılmaz yalan söyleme yeteneği ve bir izmarit gibi rahatça ortaya atıverdiği talak-ı selasiydi. Talak-ı selasi bir erkeğin karısını 3 kere boşaması. Bu durumda yeniden aynı kadınla evlenebilmesi için kadının başından bir nikah geçmesi gerekir. O akşam sofrada gözükmedi. 3 gün boyunca babasının karşısına çıkmaya cesaret edemedi. Yemek sofrasına bile gelemedi. Öyle ki 4. gün babasının kalkıp onu ocağın önündeki köşesinde mutfakta bulması gerekti. Onunla uzun uzun konuştu. Öyle tatlı, öyle dostça ve nazikçe davrandı ki çocuk yumuşadı. Yüzündeki vahşi gerilim ifadesi kayboldu. Babası onu elinden tutarak sofraya oturttu. Yemek boyunca da onunla ilgilendi. Ama tam çocuk yemeğini bitirmiş kalkarken oğluna hiçbir zaman unutamayacağı, kardeşlerini kahkahaya boğan ve yıllarca zavallıya takılmalarına yol açacak acımasız bir şaka yaptı. Kur'an'ı iyi biliyor musun? Küçük çocuk okuldan alınınca Sayedna da ailesiyle bozuştu. Şeyh Sayedna'nın yerine başka bir okutmandan her gün eve gelip Kur'an'dan bir sure okumasını ve oğlunu 1-2 saat çalıştırmasını istedi. Böylece bizimki de yeni hocası gittikten sonra istediği gibi koşup oynamakta serbest kaldı. İkinci sonunda okuldan dönen arkadaşlarını görüyordu. Onlar da günün olaylarını anlatıyorlardı. Bundan çok zevk alıyor, ayrıca arkadaşlarıyla, okulla, Sayedna ve Mubassır'la alay etmekten de pek hoşlanıyordu. Artık okullar arasında her şeyin bittiğini, bir daha asla Sayedna ile çırağın eline düşmeyeceğini, onları hiç görmeyeceğini sanıyordu. Bunun üzerine dilin altındakileri çıkararak iki adamdan da rahatça söz etmeye başlamıştı. Bugüne kadar sakladığı bütün pisliklerini, kötülüklerini ortaya döktü. Öğrencilerin önünde ikisine de lanetler okuyor, ne kadar yalancı, ne kadar cimri olduklarını söyleyip duruyordu. Onlar hakkında en pis öyküleri anlatarak hem içindeki zehri boşaltıyor hem de dinleyicilerini eğlendiriyordu. Kahire'ye gitmesine bir ay kaldığına göre bunları niçin saklayacaktı ki? El Asharlı ağabeyi birkaç gün sonra gelecekti. Tatil biter bitmez de onu yanına alıp ünlü medreseye sokmak için yanında götürecekti. Orada ne hocanın ne de Mubassır'ın sözü bile geçmeyecekti. Bu birkaç gün boyunca gerçekten mutluydu. Birçok konuda arkadaşlarından üstün hissediyordu kendini. Onlar gibi okula gitmiyordu artık. Mesleğini ilerlemeye hazırlanan bir hocaydı. Kahire'ye gidecek, orada El Ashar'ı, Seyyidna-i Hüseyin'i, Seyyide-i Zeynep'i ve birçok ulu kişinin türbesini tanıyacaktı. Kahire onun için El Ashar'ın, din büyüklerin ve peygamberlerin şehrinden başka bir şey değildi. Ne yazık ki bu mutluluk fazla sürmedi. Az sonra felaketlerin en büyüğüne uğradı. Sayın Ağa bu bozuşmadan hiç memnun kalmamış. Şeyh Abdülgavad'ın zaferini bir türlü içine sindirememişti. Araya onu soktu, bunu soktu. Sonunda ne yaptı etti şeyi yumuşattı. Babası bir gün oğluna ertesi sabah okula geri döneceğini bildirdi. Çocuk büyük bir isteksizlikle kendisine üçüncü kez Kur'an'ı okutturacak olan Seyedna'nın kim bilir nasıl öç alacağını düşünerek okula döndü. Hepsi bu da değildi. Öğrenciler hocaya ve Basra'ya bütün söylediklerini yetiştirmişlerdi. Allah'ım, o hafta yemek saatleri ne kadar uzun geldi ona. Seyedna söylenip duruyor, uşağı da bizimkinin onları bir daha görmeyeceğini düşünerek haklarında anlattığı her şeyi kelimesi kelimesine tekrarlıyordu. O hafta dilini tutmasını öğrendi. İnsanların verdikleri sözlere, aldıkları kararlara inanmanın ne aptallık, ne delilik olduğunu da anladı. Şeyh oğlunun bir daha okula gitmeyeceğine yemin etmemiş miydi? Ama işte bal gibi dönmüştü okula. Yeminini çiğnemek için yemin eden şeyhle, baştan sona yalan söylediği halde sağa sola yeminler ve boşamalar fırlatan Seyyidin arasında ne fark vardı? Hele okuldaki çocuklar. İçini boşaltması için onu kışkırtan, Mubassır'la ve hocayla onunla birlikte alay eden, istediklerini elde edince de koşup gözlerine girmek için her şeyi iki adama yetiştiren o çocuklar. Ya bu dedikodulardan yakınmak için kendisini görmeye gelen Seyedna'yı oğluna karşı kışkırtan annesi, onu kızdırıp çileden çıkartmak için sözü ikide bir Seyedna'ya getiren kardeşleri, yine de bütün bunlar cesaret ve soğukkanlıkla direniyor, katlanıyordu. Herkese son kez veda etmek için önünde ancak bir ay kaldığına göre niçin yürekliliğini ve soğukkanlılığını kaybedecekti ki? Ama o ay geçti. El Asarlı öğrenci Kahire'ye yalnız başına dönerken dostumuz eskisi gibi küçük köyünde kaldı. Başkente gitmedi. Başına sarığını sarmadı. Cübbeye ve kaftana bürünmedi. Heyhat, henüz çok küçüktü. Onu ta oraya kadar yollamak da kolay değildi. Ağabeyinin bunu aldırdığı yoktu pek. Kardeşin bir yıl daha olduğu yerde kalmasını öğütledi. Kimse de onun bu karardan memnun olup olmadığını düşünmeden ağabeyinin dediği gibi yapıldı. Ancak yine de onun için hayat birazcık değişti. Asarlı ağabeyi bu bir yılı medreseye hazırlanarak geçirmesini öğütlemişti. Kardeşine iki kitap vererek birini tümüyle ezberlemesini, diğerini de bazı sayfalarını öğrenmesini söyledi. Tamamını kesinlikle ezberebilmesi gereken kitap İbni Malik Alfiyyası'ydı. Klasik Arapçanın ünlü dil bilgisi kitabı. Öbürü de metinlerden oluşan bir kitaptı. Gitmeden önce ağabey Alfiyya'dan başlamasını söyledi. Bunu kusursuz bir biçimde öğrendiği zaman diğer kitaptan ilginç, meraklı şeyler okuyabilirdi. Bunlar Değerli Taş, Bakır İnci, Büyülü Fener, Rahabiyya ya da Lamiyya gibi tuhaf başlıklar taşıyorlardı. Bütün bu isimler çocuğun aklında belirsizliklerle büyük karışım bir etki yapıyordu. Çünkü bunlarda hiçbir anlam bulamıyor, bilim gizini sezinliyordu yalnızca. Çünkü ağabeyin de bunları okuyup öğrendiğini, böylece bir bilgin olduğunu biliyordu. Bu bilgiler sayesinde bütün köy halkının, kardeşlerinin, hatta annesiyle babasının gözünde bile sarsılmaz üstün bir yer edinmişti. Herkes daha bir ay önceden onun dönüşünden söz etmeye başlamıyor muydu? Geldiği zaman da köyde bir düğün bayram havası esmiyor muydu? Şeyh bile onun ağzından çıkan her sözü içer gibi dinleyip sonra da safça bir gurur ve içten bir hayranlıkla ötede beride tekrarlamıyor muydu? Bütün köy ondan ilahiyat ve fıkıh üzerine birer konuşma yapmasını istememiş miydi? Bu ilahiyat da neyin nesiydi acaba? Şeyh ona neredeyse yerlere kadar eğilip ısrar ederek, sözler verip şunu bunu vaat ederek cuma günü camide hutbe indirmesi için yalvarmıyor muydu? Sonra Mevlid kandilinde Asarlı oğlunu nasıl iltifatlar, şana, şerefe, hediyelere boğmuştu? Ona yeni bir kaftan, yeni bir cübbe, yeni bir sarık ve yeni papuçlar almıştı. Daha o gün yaklaşmadan başka bir şey konuşulmaz olmuştu. Nihayet geldiğinde bütün aile yemeğe koşmuş ama hiçbir şey el sürülmemişti. Genç medreseli yeni giysilerine bürünmüştü. Yeşil sarığını sarmış, omuzlarına da kaşmir bir şal atmıştı. Annesi durmadan muazzaat söyleyip duruyordu. Babası da coşku içinde sağa sola koşturmaktaydı. Genç adam kılığına gerekli özenini gösterdikten sonra çıktı. Kapıda onu bir at bekliyordu. Üşüşen kalabalığın önünde insanlar onu kavradıkları gibi eğerin üzerine oturttular. Kimileri atın önünde koşturuyordu, kimileri de arkasında. Havada tüfekler patlıyor, kadınlar bayram günlerine özgü tiz sesleriyle bağırıyor, tütsü kokusu her yeri kaplıyordu. Peygamberin adına şarkılar söyleniyordu. Bütün bu kalabalık öyle yavaşça, öyle bir uyumlu harekete geçmişti ki, insan yüreğinin onlar değil de üzerindeki evlerle birlikte toprak olduğunu sanırdı. Bütün bunların nedeni genç El Asarlı öğrencinin o gün halife gerçek halifenin temsilcisi olarak halkın bir yere de seçtiği kişi seçilmesiydi. Bu yüzden muhteşem atın üzerinde şehirde ve köylerde resmi geçit yapar gibi dolanıyordu. Peki niçin halife olarak şehirdeki başka bir genç değil de o seçilmişti? El Asar'ın öğrencisiydi de ondan. Bilim okumuş, Alfiyya'yı, Değerli Taş'ı, Bakir İnci'yi öğrenmişti de ondan. Bu durumda küçük çocuk nasıl AB gibi bilim okumayı, Alfiya, Değeltaş ve Bakir İnci'yi öğrenerek arkadaşlarının arasından sıyrılmayı istemeyebilirdi ki? Bir cumartesi günü okuldan elinde bir Alfiya ile döndüğünde ne kadar mutluydu, ne hülyalara kapılmıştı. Bu kitap ne kadar eski, pis, kötü dikilmiş olsa da herkesin gözünde onu birden yükseltivermişti. Sefil ev pis görüntüsüne rağmen onun gözünde arkadaşlarının taşıdığı gibi 50 Kur'an'a bedeldi. Ya mukaddes kitap? Onu baştan sona ezberlemişti işte ama hiçbir yararını görmemişti. Bir sürü genç onun gibi biliyorlardı Kur'an'ı ama kimse onlara dikkat bile etmiyor, Mevlüt kandilinde de onları halife seçmeyi düşünmüyorlardı. Ama Alfiya, bunun ne olduğunu nasıl anlatmalı size? Sayedna'nın bundan bir satır bile bilmediğini, Mumbastır'ın ilk dizelerini bile okuyamadığını söylemek yeterli. Kitap dizeler halinde yazılmıştı çünkü, mukaddes kitapta ise dizeler yoktu. Ve gerçekten de Muhammed bize der ki, Muhammed İbni Malik, sultanların en ulusu, Allah'ıma şad olsun, dizelerini okurken Kur'an'ın hiçbir suresini yaratmayı başaramadığı hayranlıkla karışık bir hayret duyuyordu. İlk günden herkesin gözünde yükseldiğini, Sayedna'nın Alfiya'dan bir şey anlamadığını, ona kitabı öğretemeyeceğini görünce nasıl olur da hayranlığa kapılmazdı. Bu Alfiya bütün okulu birbirine katmıştı. Çocuk her gün şeriat mahkemesine gidip kadıyı öğrenmek istediği sayfaları okumak zorunda kaldı. Kadı da El-Azhar ulemasındandı. Bir bilgindi. Babası da kabul etmek istememesine rağmen ağabeyinden daha büyük bir bilgindi hatta. Babası oğluyla kadıyı karşılaştırmak bile istemezdi. Ama ne olursa olsun kadı bir alimdi. El-Azhar ulemasındandı. Koca bir kaf ve gök gürültüsü gibi gürleyen bir ra ile söylenen bir kadi-i şeriydi. Makamı okul değil mahkemeydi. Üzerinde oturduğu kilim ve minderlerle dolu kerevetin yanında Sayedna'nın zavallı sırası bir hiçti. Çevresinde de yamanmış, pençelenmiş papuçlar falan yoktu. Kapısında da herkesi mübaşir gibi görkemli bir adla çağırdığı iki adam dururdu. Evet, işte dostumuzun her sabah mahkemeye gidip Alfiya'dan iki bölüm okuması gerekiyordu. Kadı da ne güzel okuyordu. Kafları ve râları ne güzel söylüyordu. İbni Malik'in şu sözlerini okurken sesi titriyordu azıcık. Bizim için her söylem anlam taşıyan bir sestir. Sözcükler ad, eylem ve edattır. Tekil haldeyken hepsi bir sözcüktür. Söz terimi ise hepsini kapsar. Bazen sözcük söylem anlamına da gelir. Bir gün kadı öğrencisine şu dizeleri öğrettiğinde çocuk çok etkilendi ve alçak gönüllülüğü öğrendi. En büyük övgülere layık İbn-i Muti'nin Alfiyasını da aşmış bir şiirdir bu. Ama yine de İbn-i Muti'yi benden önce davrandığından ilk sırada yer alır. Ona övgüler borçluyum. Hayatımızın her basamağında Allah onu da korusun beni de. Kadı bu dizeleri gözyaşlarıyla kırılan bir sesle okudu. Sonra eğileni Allah kaldırır diye yorumladı. Bu eşsiz satırları anladın mı? Hayır dedi çocuk. Anlatayım öyleyse diye cevap verdi kadı. Bu dizelerin yazarı Allah rahmet eylesin kitabının başında bir an kibre kapılarak kendi şiirinin İbn-i Muti'ninkinden daha üstün olduğunu söylemiş. Ama gece olunca rüyasında İbn-i Muti'yi görmüş. Bilgin ona sitem etmiş uzun uzun. Uyanınca yanlışını anlamış ve İbn-i Muti benden önce geldiğinden ilk sırada yer alır diye eklemiş. O günün akşamı çocuk eve gelip de Alfiya'nın ilk dizelerini okuyarak kadının kendisine öğrettiklerini anlatınca şeyh ne kadar gururlanmış, nasıl mutlu olmuştu. Oğlunun her sözünü yarıda keserek şaşkınlık ve hayranlıkla Allah Allah, Allah Allah deyip duruyordu. Ama her şeyin bir sonu vardır. Dostumuz ismi fail bölümüne gelinceye dek Alfiya ile birlikte mutlu saatler geçirdi. Ondan sonra hevesi kaçtı. Babası her gün mahkemeye gittin mi diye soruyordu. Hayır demeye cesaret edemiyordu. Kaç dize öğrendin? 20. Oku bakayım. Böylece şeyh kadının verdiği dersi tekrarlatıyordu. Çocuk fail bölümüne gelince mahkeme içinde büyük bir can sıkıntısıyla yollarda oyalanarak gitmeye başladı. Yine de izafiyeti lafziye bir tür kelime grubu. Kürtçe'de el açık, açık elli gibi. İzafiyeti lafziye bölümüne kadar geldi. Ama ondan sonra artık en ufak bir ilerleme bile gösteremedi. Her gün mahkemeye gidip kadıya Alfiya'dan birkaç dize okumayı sürdürüyordu ama okula döner dönmez kitabı bir yana fırlatıp eğlenceye, gevezeliğe, masallara dalıyordu. Akşam olup babası ona her zamanki gibi sorular sormaya başlayınca da ona sıfat, terkib-i izafi, isim tamlaması, cem-i mükesser, adların kural dışı çoğul hali, bölümlerin öğrendiğini söylüyordu. Okuması gerekirse de öğrendiği ilk 200 dizeden ismi mensup, aitlik bildiren söz, ismi alem, özel ad, hal caz, ad çekimi, bölümlerini kapsayan 20 dize okuyuveriyordu. Şeyh hiçbir şey anlamıyor, oğlunun onu kandırdığını fark etmiyordu. Birkaç dize duyması yeterliydi. Üst tarafını kadıya bırakıyordu. En garibi de Şeyh'in bir kez bile Alfiya'yı açıp oğlunun okudukları metinle karşılaştırmaya kalkmamasıydı. Bu zahmete katlansaydı, şairler Sabah ya da Er-Rahman suresi sahnelerinden biri daha oynanabilirdi. Yine de bir gün çocuk felaketin eşiğinden döndü. Eğer annesi ona acımamış olsaydı, babasıyla unutulmaz bir an daha yaşayacaktı. Devlet okuluna giden bir ağabeyi vardı. Bu delikanlı tatil için eve gelmişti. Şans eseri birkaç gün alışılmış sınavlarda hazır bulundu. Çocuğun babasına bağlaç bölümünü çalıştığını söyleyip sonra da özel at bölümünü okuduğunu duydu. İlk iki gün sustu. Sonra bunun her akşam tekrarlandığını görünce şeyhin çıkmasını bekledi. Annesinin yanında küçük kardeşini bir kenara çekip "Babam da alay edip saçmalıklar anlatıyorsun," dedi. "Okulda oynayıp duruyorsun. Alfiya'yı çalıştığın falan yok." "Yalancı," diye karşılık verdi bizimki. "Sen ne anlarsın ki? Alfiya asarlı öğrencilerin kitabıdır. Layık okullara göre değildir. Git de kadıya sor bakalım. Her gün mahkemeye gidiyor muyum, gitmiyor muyum?" Genç adam, "Bugün hangi bölümü öğrendin?" diye sordu. Çocuk işlerinden birini söyledi. "Ama babama bunu değil de şunu okudun. Ver bakayım Alfiya'nı da görelim." Çocuk dona kaldı. Hiçbir şey söyleyemedi. Ağabey her şeyi şeyhe anlatmak istiyordu ama annesi araya girdi. Delikanlı da annesinin hatırına biraz da küçük kardeşini acıdığından sustu. Şeyh de hiçbir şey öğrenemedi. El asarlı öğrenci gelinceye kadar da bu böyle sürdü. O gelince çocuğu sorguya çekti ve gerçeği anlamakta gecikmedi. Ama öfkelenmekle, kardeşini azarlamakla zaman kaybetmedi. Babasına da hiçbir şey söylemedi. Kardeşini okuldan almakla yetindi ve bütün kitabı ona 10 günde öğretti. İlim ülkenin iç bölümlerindeki köylerde ve kasabalarda başkentin aydın çevrelerinde hiç görülmeyen bir saygınlığa sahiptir. Her mal için olduğu gibi bilim konusunda da geçerli olan bu arz talep yasasında şaşılacak bir şey yoktur aslında. Kahire sokaklarında sabah akşam bilginler yürüyüp durur. Kimse de onlara dikkat etmez. İstedikleri kadar uzun konuşsunlar, konuşmalarını dinledikleri kadar güzel sözlerle süslesinler. Öğrencileri dışında kimse ilgilenmez onlarla. Halbuki Rif ulemasından alimler, köylerdeki, kasabalardaki şeyhler her gittikleri yerde saygı ve itibarla karşılanırlar. Ağızlarını açmaya görsünler, çevrede hemen saygı dolu bir sessizlik oluşur. Dinleyiciler dayanılmaz, etkileyici, neredeyse dinsel bir heyecanla kulak kabartırlar. Dostumuz Rif mantığının etkisinde kalarak hemşerileri gibi bilginlere büyük bir saygı duymaktaydı. Neredeyse diğer insanlardan daha farklı, daha arı bir hamurdan yapıldıklarına inanacaktı. Onları hayranlık ve coşku içinde dinlerdi. Bu duyguları bir daha asla Kahire'de en büyük alimlerin, en ünlü şeyhlerin önünde bile tatmayacaktı. Yaşadığı küçük taşra kentinde de ulemadan birkaç kişi vardı. Bunlar halkın sevgi ve hayranlığını kazanmışlardı. Birincisi şeriat mahkemesinde katipti. Kısa tıknaz bir adamdı. Sesiyle ortalığı çınlatıp dururdu. Ağzından çıkan sözcükler onun kadar kocaman, onun kadar kabaydı. Yalnızca sesinden ötürü değil, dile getirdikleri düşünceler yüzünden de irkilticiydi. Kubbelerin altında alim sıfatını ya da kadı olmaya yetkisini kazanmadan yıllar geçiren el-Ashar'ın ham meyvelerinden biriydi. Mahkemede katiplikle yetinmek zorunda kalmıştı. Kardeşi ise ülkenin iç bölümlerindeki şeriat mahkemelerinden birinde yargıçtı. Herhangi bir yere gidip de kardeşini övmeden, kendi mahkemesindeki kadıyı eleştirmeden duramazdı. Hanefiydi. Şehirde bu mezhepten çok az kişi vardı. Bu nedenle sürekli yakınıp durur, Şafii ya da Maliki mezhebine mensup diğer alimleri eleştirirdi. Bu alimler kente kendi mezheplerinden bir yana insan olduğu için bilginlerini dilediği gibi kullanıyorlardı. Herkes onların sözlerini yutar gibi dinliyor, dinsel hukuk konularında onlardan fetva almak için başvuruyorlardı. Katip de Hanefi öğretisini göklere çıkarmak, Şafii ve Malikileri yerden yere vurmak için hiçbir fırsatı kaçırmazdı. Ancak Rif sakinleri de incelikten ve zekadan yana pek yoksul sayılmazlardı. Onu böyle konuşturan kıskançlığı anlamışlardı. Hatta ona biraz da acıyorlardı. Arkasından gülüyorlardı ama kötülükten değildi bu. Ona gelince özellikle genç el-Ashar'lı öğrenciyi çok kıskanıyordu. Çünkü bugüne kadar her yıl halife olarak hep o seçilmişti. Bu yıl ise kendisinin yerine genç adam bu unvana layık görülmüştü. Bir de cuma günü hutbe indirmesi için yine onu seçtiklerini duyunca hiçbir şey söylememişti. Ama cuma gelip de kalabalıktan dolup taşan camide genç öğrenci minberden yukarı çıkmaya başlayınca bizim Hanefi de yerinden kalktı, imamın önüne geçerek herkesin duyabileceği yüksek bir sesle "Bu acemi henüz çok genç," dedi. Bunca şeyhin, bunca ulu kişinin bulunduğu bir cemaatin karşısına geçip de vaaz vermesi, namaz kıldırması hiç doğru değil. Eğer yerini ona verirsen ben gidiyorum. Sonra cemaate dönerek ekledi. Ey cemaati Müslümin, namazınızın boşa gitmesini istemiyorsanız peşimden gelin. Bu sözler herkesin aklını karıştırdı. Eğer imam kalkıp hutbeyi kendisinin okuyacağını, namazı kendisinin kıldıracağını söylememiş olsaydı, gerçek bir kargaşa da çıkabilirdi. Böylece genç öğrenci o yıl kürsüye çıkma şerefinden mahrum kaldı. Halbuki vaazını ezberlemek için çok çalışmış, bu önemli güne haftalarca düşünerek hazırlanmıştı. Bu anı büyük bir istek ve umutla bekleyen babasının önünde hutbesini birkaç kez okumuştu. Annesi de son günleri korku ve dehşet içinde oğluna nazar değecek diye telaşla geçirmişti. Camiye gitmek için çıkar çıkmaz da bir kabın içinde tütsüler yakarak evin içinde oda oda köşe köşe dolanmaya koyulmuştu. Bir yandan da kendi kendine dualar mırıldanıp duruyordu. Oğlu geri geldiğinde de hala evinin içinde şeytan kovalamaya devam etmekteydi. Genç adam içeri girdiğinde annesinin bir kapının arkasında tütsü dumanlarına bulanmış halde kendi kendine söylenirken buldu. Bu arada babası da yüreğini kemiren kıskançlık sonucu oğlunu minberden uzaklaştıran o kötü adama lanetler okumaktaydı. Kentte bir de Şafii alim vardı. Bu cami imamıydı. Dindarlığı ve dine olan coşkulu bağlılığıyla tanınmıştı. Halk arasında öyle saygılı anılırdı ki neredeyse aziz mertebesine yükselecekti. Herkes onun peşinden koşar, hastaları iyileştirmesi, kötü giden işleri düzeltmesi için ona başvururdu. Galiba kendisi bile bir veli olduğuna, Allah'a diğer insanlardan daha yakın olduğuna inanmıştı biraz. Öldükten yıllar sonra bile halk ondan saygıyla söz etmeyi sürdürdü. Güya bu ermiş kişi tam mezarına indirilirken son istirahatgahına kadar peşinden gelenlere dönüp açık seçik duyulan bir sesle ''Ulu Allah'ım bu mezarı koru'' demişti. Halk arasında anlatılan öykülere göre birçok kişinin rüyasında görünmüştü. Cennette Allah'ın sevdikleriyle birlikte lütuflara boğulmuş bir halde yaşayıp gidiyordu. Kentte bir de Maliki mezhebinden bir şeyh vardı. Bu adam kendini tümüyle bilime adamış filan değildi. Mesleği de bilim değildi zaten. Tarlalarda çalışır, ürünlerini satardı. Camiye de 5 vakit namaz kılmak için giderdi. Zaman zaman insanlarla konuşmaktan zevk alır, peygamberin hadislerini söyler, din hukukuyla ilgili sorunları sakin sakin, abartmadan, karşılığında şan şeref beklemeden tartışırdı. Böylece az sayıda yandaş dışında pek kimsenin ilgisini de çekmezdi. Ulemadan kişiler bunlardı işte. Ama küçücük bir şehirde, çevredeki köylerde vaaz veren daha niceleri vardı. Bunların halk üzerindeki etkisi resmi ulemanınkinden daha az değildi. Okulun tam karşısında bir dükkanı olan, herkesin cimri diye çağırdığı terzi hacı da bunlardan biriydi. Bu hacının en ulu tekke şeyhlerinden ilişkisi vardı. Mutasavvıflar başvuracağına bilginlerin tümünü kitaplardan alan her tür ulemayı küçümserdi. Ona göre gerçek bilimin kaynağı kitap değil, yalnızca Allah'ın insanoğlunun yüreğine ulaştırdığı bilgiydi. Okuma yazma bilmeye bile gerek yoktu. Önceleri eşekçi olan şeyh de bunlardan biriydi. Başlangıçta eşekleriyle başkalarının malını getirip götürür, ev taşımalarına yardım ederken sonunda yalnızca kendi mallarını yüklemeye başlamıştı hayvanlarına. Herkes onu saçı bitmemiş yetimlerin hakkını yemekle suçlar, servetini yoksulların zayıfların sırtından kazandığını ileri sürerdi. Sürekli olarak aynı ayeti okurdurur, çeşitli yorumlar yapardı. Haksız yere yetimlerin hakkını yiyenler, kendi bedenlerinden bir köz yemiş olurlar ve sonsuza dek ateşlerde yanacaklardır. İmamdan ve diğer ulemadan korktuğu için namazını camide kılmaktan kaçınır, önemsiz bir küçük camiye giderdi. Bir de okuma yazması bile olmayan, Fatiha'yı bile doğru dürüst okumasını beceremeyen ama Şazili tarikatına mensup biri daha vardı. Yandaşların evinde toplar, birlikte Allah'a zikrederlerdi. Ayrıca etrafındakileri dini ya da dünyevi konularda öğütler de verirdi. Bir de bütün bunlara törenlerde Kur'an okuyan ve okutan fakihleri de eklemek doğru olur. Fakih gerçek anlamıyla fıkıh bilgini, ancak bu metinde daha çok bizdeki hafızın karşılığı olarak kullanılmış. Bunlar kendilerini ulemadan ayırmak için Allah'ın kitabının taşıyıcıları olduğunu söylerlerdi. Halktan basit kimseleri, özellikle de kadınları kendilerine bağlarlardı. Çoğunlukla kör olan fakihler evlere çağrılır, Kur'an okurlardı. Kadınlar onlara başlarından geçeni anlatır, oruç ya da namaz konularında sorular sorarlardı. Bu adamların bilgisi az çok El-Azhar'a bağlı, kitaplardan esinlenen ulemadan kişilerin bilgisinden çok farklı, onun hemen hemen karşıtıydı. Ancak tarikat mensubu dervişlere de benzemezlerdi. Bunlar doğrudan doğruya Kur'an'dan yola çıkar ama kitabı da aslında olduğu gibi değil, kendi anladıkları gibi yorumlarlardı. En zeki, en güçlü, en kurnaz fakihlerden biri de Sayedna'ydı. Dostumuz bir gün hocasına, "Sizi çeşitli biçimlerde yarattık." ayetinin anlamını sorduğunda Sayedna hiç bozuntuya vermeden sakin sakin "Sizi boğalar gibi akıldan yoksun yarattık" diye cevap vermişti. Arapçada biçim ve boğa sözcüklerin tekil hallerinin birbirine benzemesi nedeniyle yapılan bir hata. Çocuğun büyük babası da bu tür insanlardan biriydi. Kur'an'ı adı gibi bilir, kendine göre pek çok parlak bir biçimde açıklardı. Bir gün torunu ona şu kutsal sözün anlamını sordu. Adem oğullarından kimisi Allah'a yerli yerine oturmamış bir imanla tapar. İşleri yolunda gittiği sürece kendinden emindir. Ama tersi olursa yüzünü döner ve hem bu dünyadaki hem öbür dünyadaki mutluluğunu kaybeder. Büyük babası gerçekte çıkıntı, taş duvar anlamına gelen ve bu metinde yerli yerine oturmamış bir iman anlamına kullanılan harf sözcüğünü kendince yorumlayarak şu açıklamayı yaptı. Adem oğullarının arasından kimisi bir kerevetin taştan bir sıranın ucuna oturur, mutlu günler devam ettiği sürece yerli yerinde kalır. Ama tersi olursa yüzü koyu düşer. Dostumuz bütün bu alimlerin arasına karışıyor ve onları dinleye dinleye garip, çelişkili, belirsiz ve uyumsuz bir bilgi dağarcığı ediniyordu. Bu hazinenin onda endişe, uyumsuzluk ve çelişkilerle dolu bir etki yarattığını ve bu etkinin de hiçbir zaman tam anlamıyla silinmediğine eminim. Ya tekke şeyhlerine ne demeli? Sayılamayacak kadar çoktular. Ülkenin dört bir köşesine yayılmışlardı. Ama en azından haftada bir gün şehirde boy gösterirlerdi. Çeşitli tarikata bağlıydılar. Halkın arasındaki çekişmeleri kullanarak kendilerine yandaşlar bulmuş, insanları aralarında paylaşmışlardı. İç kesimlerde özellikle iki tarikat önderi ailesi arasında korkunç bir kıskançlık hüküm sürmekteydi. Ailelerden biri eyaletin kuzeyine, diğeri güneyine yerleşmişti. Taşrada halk sık sık taşınır, bir köyden bir köye, aynı bölge içinde bir kentten diğerine ikide bir göç ederdi. Bu yüzden iki düşman aileden birinin bir yandaşını gidip diğerinin toprağına yerleşmesi görülmemiş olaylardan değildi. Bu nedenle iki büyük önder eyalet içinde durmadan dolaşarak müritlerini ziyaret etmek zorunda kalırlardı. Güney tarikatının önderinin kuzeyde ya da kuzey tarikatının güneyde gezinmesi sonucu neler oldu neler. Bizimkinin babası güney tarikatına mensuptu. Tıpkı babası gibi o da bu tarikatın şeyine bağlılık yemin etmişti. Annesi de aynı tarikata bağlıydı. Çünkü annesinin babası önderin en ateşli yandaşlarından hatta yakın dostlarından biriydi. Bu ailenin önderi ölünce yerine hacı olan oğlu geçti. Bu adam babasından daha kurnaz, vurgun yapmakta daha becerikli, çekişmeler yaratmakta daha usta, kısacası dünyevi işlere daha yakın, uhrevi işlere daha uzaktı. 1. kaset 2. yüzün sonu.